Ayrım 14.
Parayı verdin mi makine için sınır yok. İstediğin kadar al. Ben dedim ki bu kadar makine alacağız ama bu makineleri çalıştırmak için de yetişmiş adama ihtiyaç var. Parası neyse ödeyelim. Bize birinci yıl 10, ikinci yıl 5 adam gönderin. Parayı ver istediğin kadar makine al diyen İngilizlerin yüzü asıldı. Yok Sabancı dediler, bizde adam kıt. Ne kadar para ödersen öde sana birinci kalite 10 adamı devamlı tahsis edemeyiz. Ancak kısa süreli uzman gönderebiliriz. O günün şartlarında bu bana büyük ders oldu. Uzun yıllar önce sanayileşmiş İngiltere'de yıllarca önce kurulmuş çok uluslu bir firmada para sorununu çözsen istediğin kadar ödemeyi göze alsan bile bol sayıda yetişmiş eleman bulunamıyor. Malı üretmek kolay, iyi elemanı üretmek çok zor. Malı üretmenin sınırı yok ama iyi elemanı yetiştirmenin sınırı var. Yapacak başka şeyimiz yoktu. Çünkü ilk defa farklı bir aş pişirecektik. Bellemenin faturasını ödüyorduk. İşi daha fazla kurcalarsak gecikmekten başka işe yaramayacaktı. Çünkü yaptığımız işi biz bilmediğimiz gibi Türkiye'de de pek bilen yoktu. Veya bilenini biz bulamamıştık. Yüzme bilmeden denize atladık. Allah'a şükür boğulmadan yüzmeyi öğrendik. Zaman geçince gördük ki cehaletimize rağmen yüzmeyi de fena bellememişiz. İkinci, üçüncü temaslarımıza daha bilinçli gittik. Düşününüz, elimizde fizibilite raporu yok, teknoloji ve alternatif teknolojiler hakkında bilgimiz yok, projemiz yok. ICI ile pazarlıkta söylediğimiz şey şu, yılda 5000 ton polyester elyaf üretecek makineyi ucuz fiyatla satın almak istiyoruz. Bu vesileyle başka bir önemli tecrübemizi aktarmak istiyorum. Sanayi kurmanın ne demek olduğunu bilmediğimiz o günlerde tek arayışımız var, makine ve teçhizatı ucuza almak. Fiyat yanında çok önemli bir başka faktörün olduğunu sonra belledik. Ne zaman? Evet, acaba bu makine ve teçhizat ne zaman üretime geçebilir? Aynı teknolojide, aynı kapasitede, aynı özellikleri taşıyan iki makineden çabuk üretime geçecek faturası olsa çok kere gerçek fiyatından daha ucuza geldiğini geç öğrendik. Zamanında bacası tütmeyen fabrika doğarken sakat dünyaya kamu iktisadi teşebbüslerinin sağlıksız yapısı bunun örneğidir. Devlet babanın iki yılda bitirmek üzere yola çıktığı tesis zamanında tamamlanamayınca 1 milyar liralık proje maliyeti 10 milyara yükselmektedir. İki yılda bitecek tesis 8 yılda tamamlanınca kit kamburuna bir yenisi daha, bir sağlıksız evlat daha eklenmektedir. Sanayileşmekle geç öğrendiğimiz bir başka konu ceza maddesidir. Makineyi ne zaman teslim edeceksin? Peki o tarihte teslim etmezsen cezası ne? Makinenin kapasitesi, üreteceği malın kalitesi nasıl? Eğer bunlarda bir aksaklık olursa cezası ne? Ceza ve ödüllendirme birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Eğer bir şey zamanından önce normalden daha iyi biçimde gerçekleştirilirse bunu yapan ödüllendirilmelidir. Her neyse, ICI ile anlaştık. Sasa'nın ilk makineleri 1966 yılı sonuna doğru Türkiye'ye gelmeye başladı. Sasa'nın kuruluş yerinin seçimiyle ilgili hikayeyi de burada anlatmakta yarar vardır. Yabancılardan daha sonra dinledim. Çok uluslu dev şirketler bir ülkede yatırım yaparken yatırım yerinin seçiminde çok dikkatli davranır, her şeyi incelerlermiş. İşte bu devlerden bir lastik şirketi yıllar önce Hindistan'da lastik fabrikası kurmaya karar vermiş. Şehirlere uzaklık, yakınlık, yol su vaziyeti, işçi vaziyeti, 30 yıllık yağışlar, 40 yıllık sıcaklık, soğukluk istatistikleri gibi şeyleri inceleyip fabrika şuraya kurulsun kararını vermişler. Fabrika dediğimiz 100 bin metrekarelik kapalı alan. Bina bitmiş, makineler kurulmuş, çalışmaya başlamış ki lastiklerde kalite bir türlü tutturulamıyor. Meğerse her şeyi incelerken o bölgede bir de toz faktörü olduğunu unutmuşlar. Halbuki o bölgenin 20 yıllık toz istatistiklerine de bakmaları gerekirmiş. Çünkü o bölgeye has belli zamanlarda yoğunlaşan toz fırtınaları olurmuş. Sonuçta 100 bin metrekarelik binanın üzerine bir başka 100 bin metrekarelik binayla kaplayıp ilk binaya kılıf geçirmişler de toz sorununu çözebilmişler. Düşününüz, kuruluş yeri seçilirken yapılan birkaç ihmalin faturasını. Bunu kim yapıyor? Dünyanın konusunda en fazla tecrübeye sahip onlarca ülkede yirmilerce fabrika kurmuş dev firması. Bizim gibi iki yuvarlak kara taşlı un değirmenini fabrika belleyen genç ülkeler ne yapsın? Başkalarının yaptıklarını gözleyip bellemeye çalışıyoruz ama biz ne hatalar yapıyoruz acaba? Sasa'nın yer seçiminde başımızdan geçen bir olay ilginçtir. Sasa'yı kurmanın heyecanında dedelerimizden babalarımızdan bellediğimiz gibi evin en değerli eşyasının büfenin üzerinde vitrinde teşhir edilmesi misali, fabrikalar işlek yolların üzerine dizmekten başka bir şey düşünmüyoruz. Adana-Mersin yolu üzerindeki bir yeri nişanladık. Hele zamanın başbakanının o günlerde Adana'ya geleceğini öğrenince ziyaret tarihinde temeli attırabilmenin telaşıyla kazdık temelleri, yığdık demirleri. Başbakan geldi, bando mızıka temel atıldı, inşaat tamamlanıyor. Ancak aklımıza geldi ki bu fabrikayı çalıştıracak vasıflı su yeterince mevcut değil. Etrafta su aramaya çıktık. 20 kilometre uzakta su bulduk. O günün parasıyla milyonlarca lira harcayıp birçok su kuyusu açtık. Kuyulardan fabrikaya 20 kilometre boru döşedik. Yollara pompalar kurduk. Pompalara cereyan bağladık. Yıllardır Sasa giderek büyüyor. Pompalar ülkenin kıt ve pahalı cereyanını yuta yuta su basmaya devam ediyor. Şimdi senin kanlılıkla düşünmek zamanıdır. Bu hata mı yoksa bellemenin faturası mı? Pamuk işçisi Hacı Ömer'in çocukları ilk defa Sasa gibi bir fabrika yapıyordu. Ama unutulmasın ki 600 yıldır bu topraklar üzerinde yaşayan Türk müteşebbisi de ilk defa Sasa büyüklüğünde bir fabrikayı gerçekleştirmeye muvaffak olmuştu. Bir başka soru daha var. Faturayı kim ödedi veya ödüyor? Sadece Sabancı ailesi mi? Hayır. Bu hatanın faturasını Türk ekonomisi, Türk insanı da paylaşıyor. Onun için o firma hata etmiş, bu firma yanlış yolda, bırakınız ne hali varsa görsün diyemeyiz. Çünkü artık biliyoruz ki ister özel sektörde, ister kamu sektöründe yapılsın, her tesis bu ülkenin, bu milletin malıdır. Onu gerçekleştiren kişiler belli süre yeddi emanetlerinde tutmakta, fakat eser ulusa mal olmaktadır. Sasa'nın montaj işinde epey güçlüklerle karşılaştık. Sasa gibi bir kimya fabrikalarının esası iç içe geçen ceketli borulardır. Bu borular birbirine kaynak edilecek, borudan geçen madde polyester elyaf olacak. Sasa fabrikasının montajı demek kaynak demek. Ne kadar çok kaynak makinesi, ne kadar çok kaynakçı bulunursa tesisin o kadar çabuk üretime geçeceğini anladım. Önce bizim Bosna'daki kaynakçıları seferber ettim. Sonra küçük sanayi çarşısına koştum. Her kaynakçıyı teker teker, makinelerinizi alın gelin, çalışabildiğiniz kadar çalışın. Size yaptığınız işe göre para vereceğim dedim. Milli Mensucat Fabrikası'na ve diğer fabrikalara haber gönderdim. Mesai saati dışında kaynakçıları bizde çalışırsa onlara iyi ücret ödeyeceğimi bildirdim. Baktım Adana'da yeterli sayıda kaynakçı yok. Mersin'e gittim. Aynı şekilde kaynakçı avına çıktım. İskenderun'da belli sayıda kaynakçı vardı. Onları getirdim. Sonuç olarak Sasa'nın ilk ünitesini İngilizlerin tahmin ettiği süreden önce monte edebildik. İngilizler bana dedi ki, Sabancı, bu gerçekleştirme süresi İngiltere dışında bir rekordur. Hem de hayatında ilk defa bu tip özel bir tesisin montajında görev alan teknisyenlerin katkısı düşünülürse, bu inanılmayacak bir olaydır. Sasa'da ilk işleyen makine Sungurlar firmasının yaptığı kazan dairesidir. Kazan dairesi horul horul çalışmaya başlayınca ben kendimi tutamadım. Gözlerimden yaşlar boşanıyor. Tuvalete kapandım, dakikalarca sevinç gözyaşı döktüm. Bu hayatımın en tatlı gözyaşlarıdır. Her hatırlayışta zevk duyarım. Polimer hattının birincisi de kısa sürede çalıştı. Bu Türkiye'de sanayinin kaderidir. Başlangıçta bizi korkuturlar, bu kadar malı satamazsın diye. Kapasiteyi küçük tutarsın veya tutmaya mecbur kalırsın. Çünkü öz kaynağın yoktur, kredi bulamamışsındır, döviz kıttır. Bir süre sonra daha ilk yatırım tamamlanmadan ek yatırım heyecanına girersin. Bu öyle bir heyecandır ki ne finansman güçlüğünü, ne kredinin pahalılığını ve ne de döviz yokluğunu düşünürsün. Bürokrasiden şikayetlerin, çektiğin eziyetler unutulmuştur. Hükümet seni teşvik eder, korkma yap der. Ürettiğin satılır, cesaretlenirsin. Sarhoşlukla yatırımı sürdürür gidersin. İşte Türk modeli sanayileşme budur. Bizde de böyle oldu. İlk iki polyester hattı 5000 ton kapasiteyle işlerken yanına hemen ikinci 5000 tonluk hattı sipariş ettik. Hatlar bir süre sonra 4'e, bir süre sonra da 8'e çıktı. Bu arada kardeşim Özdemir, DuPont firmasının Continuous Polymer denilen yeni bir üretim teknolojisi geliştirdiğini, bu teknolojiden yararlanmamız gerektiğini ısrarla tekrarlamaya başladı. O günlerde know-how için para ödemek kolaylıkla kabul edilebilecek bir şey değildi. Kardeşim Özdemir bizleri ikna etti. DuPont firmasından aldığımız teknolojiyle bir hatta 14 bin ton üretim sağlayan Continuous Polymer hattını kurduk. Daha onun montajı bitmeden yanına 20 bin tonluk ikinci hattın tesisine geçtik. Bu arada gördük ki Türkiye'de polyester elyaf kadar filament, yarn, polyester ipliğe de ihtiyaç var. Bu iplik ithal ediliyor. O zaman ihracatı falan düşünen yok. Önemli olan ithalatı önleyip döviz tasarrufu sağlamaktı. ICI teknolojisiyle polyester iplik tesisini kurduk, kademe kademe genişlettik. Bizden polyester elyaf ve polyester iplik alanların üretiminin bir başka ana girdisi polyester topstu. Bu da ithal yoluyla sağlanıyordu. Onları rahatlatmak için polyester tops üretimine de girdik. Kardeşim Özdemir yurda döndükten sonra Sasa fabrikasına genel müdür Burhan Ulutan'ın yanında çalışmaya başlamıştı. Burhan Ulutan'ın Maliye Bakanlığı'nda çalıştığı yıllardan IMF'nin Merkez Bankacılık Bölümü Başkanı ve Türkiye Masası Sorumlusu Ernest Sturk'la dostluğu mevcuttu. Ernest Sturk da Burhan Ulutan'ı IMF'nin Afrika'daki bir projesine görevlendirince Burhan Ulutan belli süre izin istedi. Yerine kardeşim Özdemir Sasa'ya genel müdür oldu. Sasa 1965 yılından bu yana kardeşim Özdemir'in can verip büyüttüğü, devamlı geliştirdiği öz bebeğidir. Tesise devamlı yatırım yapılmaktadır. Sasa önceleri bir petrokimya maddesi olan DMT'yi dimetil teraftalat ithal ederek polyester yapıp işliyordu. Yan entegrasyonu geliştirince dikine entegrasyona da gidelim dedik. Kek teşebbüsü dağılmış, Kek'in elindeki DMT yatırımı lisansı geçerliliğini kaybetmişti. DMT yatırımı için DPT'den Devlet Planlama Teşkilatı lisans aldık. DPT ile bu lisans alınması sırasında ilginç tartışmalarımız oldu. DPT'deki teknisyenler önce Türkiye'de DMT yatırımı yapılacak ise bunu devlet mi yapmalı, özel sektör mü tartışmasına girdiler. Biz devlet yapacaksa yapmayız, şurada böyle bir yatırım var mı diye sorduk. Hayır şimdilik yok ama belki ileride yapar cevabını aldık. Nihayet özel sektör yapabilir görüşü belirdi. Bu kere de bize neden DMT yatırımı yapıyorsunuz, onun yerine başka yatırım yapın, bu daha iyi dediler. Sonunda ikna oldular ama bu tartışmalar bize 2-3 yıl kaybettirdi. Bize değil ekonomiye, ülkeye ağır faturalar ödetildi. DMT işinde Almanların uzman olduğunu biliyorduk. Bu işi keşfeden Dynamite Nobel'den lisans aldık. Krupp firması makine teçhizat ve mühendisliği verdi. DMT tesisinin gerçekleşmesinde o yıllarda genel koordinatörlük sorumluluğunu taşıyan Turgut Özal'ın büyük teşvikleri, büyük yardımları olmuştur. Türkiye'de ekonomi bir aşağı gider bir yukarıya çıkar. O zamanlar inişli dönemlerdi. Kardeşlerimle tereddüt doğmuştu. DPT güçlük çıkarıyor, üretimde duraklama var, bu işi erteleyelim görüşü belirdi. Sadece kardeşim Özdemir yapalım diye ısrar ediyordu. Turgut Özal zorladı, yatırım kararı verdik. Daha sonraki dönemlerde acaba hatalı karar mı verdik, başımıza dert mi aldık diye çok düşündüğümüz olmuştur. Ama üst üste bakıldığında iyi ki yapmışız. DMT tesislerinin satın alınması sırasında Almanya temaslarımızda kazandığım ilginç bir tecrübeyi de burada aktarmak istiyorum. Almanya'da Krupp firması teknisyenleriyle DMT tesisinin pazarlığını yapıyoruz. Bize anlattılar ki DMT tesisi bir arsa üzerine yığılı yüzlerce binlerce kilometre uzunlukta borudan ibarettir. Ama boruların özelliği vardır. Ceketli boru denilen ve iç içe geçen bu borular 1 metrede 7-8 kere içeri dışarı kıvrılı bükülüdür. Montajı çok kaprislidir. Dediler ki Sabancı 60 bin tonluk tesis yapacaksın. Bu tesis için 9 santim genişliğinde boruları eğip bükeceğiz. Buna 60 milyon mark para ödeyeceksin. İleride kapasiteni 60 bin tondan 120 bin tona çıkarırken enflasyonun etkisini unutsan bile aynı ödemeyi yapman şart. Gel sen 10 milyon mark ilave ödeme yap. Biz 9 santim yerine 15 santimlik boru kullanalım. Gelecekte sen fabrikanın kapasitesini 60 binden 120 bine çıkarmak istediğinde boruları hazır olduğundan ilave 60 milyon mark ödeme yerine sadece 19 milyon mark ödemekle iş halledersin. Bu çok güzel bir teklifti. Bilmediğimiz, aklımıza gelmeyen bir şeyi öğrenmiş olduk. Bizim Sasa'daki DMT tesisinin boruları kapasiteyi iki misline çıkaracak şekilde döşenmiştir. Çok küçük bir ödemeyle 120 bin ton DMT üretimine kısa sürede geçilebilir. Şimdi düşününüz, bu işin püf noktasını belleyememiş veya duyduğumuzda kabul etme cesaretini gösterememiş olsaydık, bundan Sabancı ailesi mi yoksa ülke mi kaybedecekti? Bugün dünyadaki fiyat artışları karşısında makinelerin fiyatı arttı, altyapı pahalandı. Türkiye'nin bir başka yerinde 60 bin ton kapasiteli yeni bir DMT tesisi için gerekli yatırımın neredeyse onda birine Sasa'daki kapasiteyi 120 bin tona çıkarmak imkanına sahibiz. Fabrika sahası için seçtiğimiz arsada bir tahta baraka kurarak işe başlamıştık. Tesis kuruldu. Yeni yatırımlarla iş genişledi. Genel müdürlük ve idare hala tahta barakada faaliyet gösteriyor. Halbuki dikkat etmişimdir. Kamu yatırımlarında tesisten önce idare binaları, lojmanlar yapılır. Biz işler gelişip tahta baraka dar gelmeye başlayınca genel müdür Burhan Ulutan'la yer arayışına yöneldik. Baktık ki tesisin içinde yüksek tavanlı bir bölüm var. Makinelerin üzerinde kullanılmayan o boşluğa bir asma kat yaptırıp idareyi buraya taşıdık. Fabrika kâr etmeye başlayınca da öndeki arsaya modern soğuk hava tesisi attı. Gününe göre güzel bir idare binası inşa ettik. 10 milyon lira harcadık ki o zaman için büyük rakamdı. 1968 yılında kurulan Sasa, ECI, İngiltere, DuPont, Denomoyers, ABD, Dynamite Nobel, Batı Almanya gibi dünyanın ileri teknolojilerini kendi konusunda kullanarak üretimini aralıksız sürdürdü. Sanayi ürünleriyle Sasa çok uluslu şirketlerin egemen oldukları dünya pazarlarına kalite ve fiyat rekabetiyle ihracat yapmaya başladı. 1977 yılına kadar Türkiye'nin ithal ettiği sanayi ham maddeleri ihtiyacını karşılayan Sasa, toplam üretiminin yarısını ihraç etme başarısını gösterdi. Sasa'ya bağlı olarak ticari şirket kurmaya hiçbir zaman teşebbüs etmedik. Sasa'nın üretimini ihtiyaç sahiplerine ve doğrudan sattık. Bu model Sasa gibi konusunda tek mal üreten bir kuruluş için çok önemliydi. Çünkü ticari şirket aracılığıyla pazarlama teşebbüsü tekelci kar tartışmalarını ateşlendirebilir, arı kovanına çomak sokabilirdi. Bu inancımızı daha sonra kurduğumuz sanayi kuruluşlarında da sürdürdük. Fabrika üretimini bir aracı şirkete devredip bu yoldan karlarını arttıran kuruluşların çoğalmasına rağmen biz bunu yapmamaya çalıştık. Ancak Lassa'yı kurduktan sonra lastik konusunun özelliği nedeniyle Lisa Dağıtım Şirketi'ni kurmak zorunda kaldık. Fakat orada da Lisa'nın karının halka açık bir şirket olan Lassa ortaklarına intikal ettirilmesi esasını kabul ettik. İnsa. Türkiye'de ilk sentetik iplik modası çıktığında İlyas Özsüer ve kardeşi Dario Levi ve kardeşi Yaşar Çikbaşvili, Ziya İnankur bir araya gelip İslon adı altında naylon 6 diye adlandırılan tip iplik yapmak üzere bir tesis kurmuşlardı. Ben Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyeliğim nedeniyle tesisin lisansının alınmasından ve tamamlanıp üretime geçmesinden haberdardım. Bu lisans işlemleri dolayısıyla da ortakların bazılarıyla tanışmıştım. Türkiye'de alışamadığımız bir şeydir. 3-4 kişi ortak olarak iyi niyetle yola çıkarlar fakat bir süre sonra anlaşamaz, dövüşür, ortaklıktan kurtulma arayışına girerler. Adana'da Bossa'da çalışırken bir gün odama İslo'nun ortaklarından Dario Levi ve kardeşi Momo Levi geldiler. Biz hisselerimizi satacağız, tekstille ilginiz var, hisseleri siz alın dediler. Sasa teşebbüsü nedeniyle konuyu biliyordum. Lisans işi nedeniyle de tesisi kağıt üzerinden tanıyordum. Adana'daki arkadaşlarımızdan Hüseyin Uçar'ı İstanbul'a gönderip firmanın durumunu incelettirdim. Gelen bilgileri Kazım Terliksiz ve Sabahattin Tulga değerlendirdiler. Konjonktür siyasi karışıklıklar konuya çok sıcak olmamıza imkan vermiyordu. Değişik kişilerin görüşüne başvurdum. Bu arada Merkez Bankası Başkanı Naim Talu Bey'den özel görüşünü rica ettim. Sonunda karar verip İslo'nun %33 hissesini satın aldık. Bir süre geçince Yaşar Çikbaşvili geldi, benim hisselerimi de alın dedi. İSTO'nun %55'i Sabancı topluluğuna geçince ismini değiştirdik, İNSA oldu. İNSA tesisi kurulurken o zamanki müteşebbisler Almanya'daki Carl Fischer firmasıyla anlaşıp makineyi ondan almışlar. Know-how iş akıllarına bile gelmemiş. Nasıl olsa makineleri bize satan firma bunlardan iyi mal üretmek için ne lazımsa bize öğretir diye düşünmüşler. Üstelik fabrikada işleyecekleri ham madde olan Capro Lactam'ı da Almanya'nın meşhur Bayer firması satacak. O da bu ham maddenin nasıl işlenip nasıl ürün haline getirileceğini, ürünün durumunu izler sanıyorlar. Bilgisizliğin yani öğrenmenin faturasının yanına öz kaynak yetersizliği, az parayla üretime geçme telaşı da eklenince know-how almadan insa üretime başlıyor. İlk günlerde çıkan ürün dünya kalitesinin altında. Sabancı ailesi olarak ortaklığa katılıp yönetime girince konunun üzerine ciddiyet değildik. O günlerde Kortsa'nın kuruluş çalışmaları için Hollanda'da insanınkine benzeyen naylon 6 ipliği üretimi yapan tesislere sahip Akzo ve Enka Glantrat firmalarıyla ilişkimiz oldu. Uzmanları Türkiye'ye gelip giderken insanın sorunlarını da onlara incelettirdik. İlk kuruluşta mühendisliğin tamam olmadığını, know-how alabilmek için tüm makine ve teçhizatın değiştirilmesi gerekeceğini söylediler. Diğer ortaklarımız bu kadar önemli miktarda yeni yatırıma hazır değildi. Bazı gayretlerle üretimi düzeltip kaliteyi ıslah edebildik. Tesisi ihracat yapabilecek duruma getirebildik. 25. Teksa. Fabrika deyince bir kapalı alan, bir dolu makine ve binlerce işçinin çalışmasına alışmışız. Belli kişi ve kuruluşlar işçisi çok diyerek tekstilden kaçarken biz tersine tekstile doğru koşuyoruz. Çünkü Adana'da binlerce insan iş ve aş bekliyor. Bunların önüne tezgahları dizdin ve Adana'nın pamuğu ipliğe, beze dönüşüyor. Topraktan gelen Sabancı ailesi tarıma dayalı sanayiyi benimsemiş. Sasa tesislerini kurarken pamuk ipliği işleyen modern yeni bir tesis kurma ateşi içimize düştü. O sırada Devlet Planlama Teşkilatı da bu tip yatırımları teşvik ediyor. Fakat Sasa gibi ciddi bir yatırıma yönelmiş kaynak bağlamışız. Kendi gücümüzle yaparsak küçük olacak. Halbuki biz ekonomik boyda bir tesis yapma arayışındayız. O günlerde ekonomik boy dediğimiz 50 bin iyilik iplik fabrikası. İş Bankası'na teklifte bulunduk. İşsa diye bir firma kuralım, bu işi beraber yapalım dedik. İş Bankası'nın genel müdürü Ferit Basmacı'ydı. Ferit Basmacı teklifimizi incelettirdi. Fakat anladığım kadarıyla Akbank ile İş Bankası'nın bankacılık alanındaki yarışı nedeniyle teklifimiz belli çevrelerde sıcaklık görmedi. İş Bankası bize olumsuz cevap verdi. Birkaç ay sonra da Ceytaş diye bilinen ve Ceyhanlı müteşebbislerin önderliğinde bir başka ortaklığa katılarak Adana'da iplik fabrikası kurulmasının çabasına katıldı. Bunun üzerine biz de Türk Ticaret Bankası'na teklifte bulunduk. Onlar ortaklığı kabul edince İşsa yerine Teksa ortaya çıktı. Teksa projesini kardeşim Şevket başlattı ve gerçekleştirdi. Modern bir tesis kurduk. İplikten sonra havlu, kadife konularına atlamak ekonomik bakımdan bize cazip göründü. Bunun anlamı devamlı sermaye arttırımı, devamlı yatırım demekti. Türk Ticaret Bankası sermaye arttırımlarında ek kaynak vermemek için rüçhan haklarını kullanmadı, sermaye payı küçüldü. Bossa tecrübesi Texan'ın başarılı olarak kurulmasını ve gelişmesini sağlayan önemli bir faktör oldu. Gelişen piyasa şartları karşısında Texan'ın ayrı bir tesis olarak çalışması yerine Bossa şemsiyesi altına faaliyetini sürdürmesinin daha doğru olacağını gördük. Texa ile Bossa birleşti. Texa tesisleri Bossa'nın bir bölümü halinde çalışmasını sürdürüyor. 26. Çimsa. Akçimento başarılı olmuştu. Akçimento'yu kuran ve yöneten Cavit Borçbakan'a güveniyorduk. Cavit Borçbakan bize güneyde bir çimento fabrikasının başarılı olabileceğini ve hatta Afrika ülkeleriyle komşu Arap ülkelerine ihracat yapabileceğini söyledi. Sabancı ailesi olarak bizlerin de buna aklı yatıyordu. Akçimento tesisi kurulurken hisse senetlerinin halka satılması, halkın gösterdiği ilgi de cesaretimizi arttırıyordu. Mersin yolu üzerinde bir çimento fabrikası kurmak üzere yola çıktık. O zamanlar Türkiye'de tek bir fırında 1 milyon ton kapasiteli bir çimento tesisi kurmak büyük bir işe girişmekti. Ben çimento ve toprak işlerinden sorumlu arkadaşımız Ayduk Çelenk ve Cavit Borçbakan makine pazarlığı yapmak üzere Almanya'ya ve oradan da Danimarka'ya gittik. Dönüşte Cenevre'de o zamanlar GATT'ta görevli olan Adnan Başar Kafaoğlu'nu gördük. Adnan Bey bize çok moral verdi. Yatırımda başarılı olur muyuz, doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, Türkiye'nin gelecekte ekonomisi ne olur şeklindeki endişelerimizi giderdi. Dönüşte Cenevre'de o zamanlar GATT'ta görevli olan Adnan Başar Kafaoğlu'nu gördük. Adnan Bey bize çok moral verdi. Yatırımda başarılı olur muyuz, doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz, Türkiye'nin gelecekte ekonomisi ne olur şeklindeki endişelerimizi giderdi, bizi cesaretlendirdi. O moralle döndük, Çimsa'nın hisse senetlerinin halka arz edilecek bölümü bir günde satıldı. Ve hatta hisse dağılımını sağlamak için bir kişinin alabileceği hisseyi belli bir tavanla sınırlamak zorunda bile kaldık. Çimsa kuruluşundan itibaren ortaklarını memnun etti.